Ayrım 31. Medusa Darbesi. Robert Ludlum. Sayfa 339. Born ileride baygın yatan nöbetçiyi işaret etti. Onun ceketiyle kasketini al ve giy. Bana uymaz. Daha sonra Savile Row'da da götürüp düzelttirirsin. Haydi kımılda. Sahte Born dinleni yaptı. Sağ kolunu güçlükle kımıldatabiliyordu. Bu yüzden Delta onun giyinmesine yardım etmek zorunda kaldı. Sonra komandoyu silahıyla dürttü ve koşarak hangarın arkasından dolaştılar. Born yıllar önceki yüzüne çok benzeyen surata baktı. Anlaştık mı? Ya kurtulacağız ya da öleceğiz. Anlaştık. Zaten o süslü kılıçla durmadan bağıran herif manyağın biri. Ondan kurtulmak istiyorum. Ama dün gece bu yüzden belli olmuyordu. Tepki gösterseydi manyak beni de öldürürdü. Kim o adam? Adını bilmiyorum. Ben birçok kişiyle temas edip ona ulaşıyordum. Önce Guangdong garnizonundan Su Jiang adında biri. Onu duydum. O adama domuz diyorlar. Herhalde doğrudur. Bilemiyorum. Kampek kumarhanesinde 5 numaralı masaya bir haber bırakılıyordu. Verilen numarayı arayıp Fransızca konuşuyordum. Su Jiang de bu dili bilen birkaç çekik gözlüden biriydi. O buluşma saatini söylüyordu. Ben sınırdan geçip tepelerin oradaki bir tarlaya gidiyordum. Biri helikopterle gelip hedefin adını söylüyor ve ücretimin yarısını peşin veriyordu. Bak uçak geliyor. Bunları uçurmasını da öğrettiler mi sana? Hayır, sadece atlamasını bilirim. İşimize yaramaz. Uçak yaklaşıp piste indi ve hangarın yakınına gitti. Born yakıt ikmali yapılıyor dedi. Uçak yine havalanacak, ona binmeliyiz. Katil yüzünü ona döndü. O yüz? Sonra yalvardı, bana hiç olmasa bir bıçak ver. Olmaz, sana yardım edebilirim. Boyunu ben yönetiyorum binbaşı, sen bıçakla ilk iş olarak benim karnımı yararsın. Hangarın önünde duran biri Da Long Zia diye küfretti. Hükümet görevlilerinin iri kerevetlerinden farklı olmadığını belirtiyordu. Frank Song diye devam etti. Herkese sakin olmalarını söylüyordu. 3 yakıt tankerinden ilki gidip uçağın yanında duracaktı. Yakıt ikmali yapılacaktı. Yaklaşıp duran uçağın kanatlarına merdivenler dayandı. Çinliler DC-3 tipi uçağın kanatlarına çıkıp yakıt depolarının kapaklarını açtılar. Hortumlar uzatıldı, o sırada uçağın kapısı açıldı ve üniformalı 2 adam indi. Born pilot ve makinist diye fısıldadı. Tutulan bacaklarını açmak için yürüyüşe çıkmadılar. Yapılan her şeyi kontrol ediyorlar. Sana yürü der demez harekete geçeceksin binbaşı. Katil 2. adam içeriye girer girmez saldırırız diye kabul etti. Önce onları oyalayacak bir olay çıkarmalıyız. Born yanında duran 2 kırmızı tankerden yakındakini işaret etti. Bunu sen uçuracaksın, haydi yürü. Katil önde, Born arkada tankere koştular. Etraf loştu ve herkes uçakla ilgilendiği için onları gören olmadı. Pilotla makinist elektrik fenerlerini motorlara tutup sert sesle emirler veriyorlardı. Born komandoya önünde çömelmesini emrettikten sonra çantadan 1 rulo gazlı bez çıkardı. Uzanıp sarılmış bir hortumu çekti, yere indirerek tankere girdiği kısmı bıçakla yardı. Onları gözden kaçırma binbaşı. Ne kadar zamanımız var dersin. Bu arada numaraya da kalkma. Bu işten sağ çıkmak istediğimi söyledim. Sana engel olacak değilim. Kurtulmak istediğin doğru ama bunu tek başına yapmayı yeğlersin. Bu hiç aklıma gelmedi. Öyleyse işe yaramazsın. Ben önce bunu düşünürdüm. Ne kadar zamanımız var? 2-3 dakika kadar. Zamanlaman nasıldır? Ben Oman, Yemen ve Güney'de 20'den fazla iş gördüm. Buna benzer uçaklarla ilgilendim. 2-3 dakikadan fazla sürmez. İyi, buraya gel. Born'un kestiği hortumdan benzin sızıyordu. Sağ elindeki tabancayı katile çevirirken sol elindeki gazlı bezi uzattı. Bundan 2 metre kadarını aç ve benzinle ıslat. Ucunu da o yarığa sok. Daha içeriye sok. Baş parmağını kullan. Kolum eskisi gibi değil. Sol elinle çalış, iyice it. Born yakıt alan uçağa baktı. Komando yanılmamıştı. Adamlar kanattan iniyorlar, hortumları toplayarak tankere koyuyorlardı. Pilotla makinist 1 dakikadan daha kısa bir süre sonra uçağa gireceklerdi. Cebinden kibrit kutusunu çıkarıp katilin önüne attı. Hemen tutuştur. Tamam. Sargının bir ucu tutuştu. Komando güçlükle ayağa kalktı. Born önüne geç diye emir verdi. Lo Wu'da yaptığın gibi kamburunu çıkar ve boyunu kısalt. Tanrım sen orada mıydın? Yürü. Tanker uçaktan ayrıldı ve yarım daire çizerek diğerlerinin yanına yaklaştı. Yanan sargının deposunu tutuşturmak üzere oldu. Taşıtın yanındaki yerini alacaktı. Pilot makiniste işaret etti. Birlikte uçağın kapısına doğru gittiler. Born hızlan dedi. Koşmaya hazır ol. Ne zaman? Bunu anlarsın. Kamburunu çıkar. Uçağa doğru gittiler. Geri dönen personelin yanından geçerlerken Born, Gnogju ne diye bağırdı. Uçağın yanında değerli gereçleri bırakan bir arkadaşını azarlıyordu. Adam cevap olarak elindeki gereç çantasını havaya kaldırdı. Göz göze geldiler. Çinli dehşete kapılmıştı. Tian A diye haykırdı. O anda tanker patladı ve kapkara dumanlar gökyüzüne doğru yükseldi. Çinliler bir ağızdan bağırışarak korunmak için hangara koştular. Jason koş dedi. Başka bir şey söylemesine gerek yoktu. İkisi de birden uçağın merdivenine gittiler. Pilot içeriye girmiş hayretle pencereden bakıyordu. Makinist merdivende donak almıştı. Born yüzünü göstermeden bağırdı. Kuai! Komandoda başını iyice öne eğmişti. Zhu Feiji! Pilota uçağı kurtarması için hemen hareket edip oradan uzaklaşmasını söylüyordu. İkinci tanker de patladı. Pilot telaşla haklısın diyerek makinisti gömleğinden çekip içeriye aldı. Born zamanın geldiğini anladı. Üçüncü tanker de patlarken komandoya içeri gir diye emretti. Katil hemen merdivene atıldı ve o anda dönerek Born'un kasıklarına bir tekme indirmeye yeltendi. Ama Delta hazırdı. Silahının kabzasını katilin ayak bileğine indirdi önce. Sonra elini kaldırdı ve katilin şakağına vurdu. Born merdivene çıkarak katili de sürükleye sürükleye içeriye aldı. Uçak hareket etmiş yanan tankerlerden uzaklaşıyordu. Born çantayı çekip içinden aldı, ikinci iple İngiliz'in kollarını iki koltuğun kenarına bağladı. Aynı şekilde ayaklarını bağlamayı da unutmadı. Katilin kımıldamasına imkan yoktu artık. Sonra pilot kabinine doğru gitti, motor susmuştu. Uçak terminalin yakınında duracaktı. Born silahını pilotun şakağına dayayarak mandarin vurgusuyla konuştu. Kaiba! Makinist hayretle döndü. Uçuşa hazır olun, ondan sonra da bana haritaları göster. Pilot kalkmamıza izin vermezler diye bağırdı. Beş yüksek sürütmeli subayı alıp Bauding'e götüreceğiz. Hayır, güneye uçacaksınız. Buna izin vermezler. Senin ilk görevin uçağını kurtarmaktır. Orada neler olduğunu bilmiyorsun. Belki de bir sabotaj, bir ayaklanma, bir isyan dediğimi yap. Yoksa ikiniz de ölürsünüz, umurumda bile değil. Pilot başını çevirip Jason'ı görünce şaşırdı. ''Sen batılısın, dilimizi iyi konuşuyorsun ama batılısın. Burada ne arıyorsun?'' ''Bu uçağa el koyuyorum, haydi harekete geç, güneye gidiyoruz.'' ''Pilot sen delisin, batılı adam.'' diye bağırdı. ''Bu ağır bir uçak, neredeyse aşağıdaki ağaçların tepelerini süpüreceğiz.'' Born bir haritayı inceliyordu. ''Burnunu kaldır, alçaktan uçacaksın, böylece radarla bizi izleyemezler.'' ''Çılgınlık, rüzgara kapılırsak ormana düşeriz.'' Telsizinin bildirdiğine göre sert rüzgar beklenmiyormuş. Jinan'dan gelen son raporda ne diyordu? Aslında raporu da dinlemişti Delta. Pilot içini çekti. Uçağın Bauding'e gittiğini sanıyorlar ve 3 saattir uçağımı arıyorlar. Şimdi de Hengshui dağlarını aramaya başlamışlar. Ey büyük ruhlar, neden bunları sana anlatıyorum? Raporu dinledin. Eğitim görmüş babamdan çok daha iyi konuşuyorsun. Pekala, 2 dakika sonra 160 derece dönecek ve 300 metreye çıkacaksın. Japonların menziline gireceğiz, bizi vurup indirirler. Beyaz bayrak çek, daha da iyisi ben telsizle konuşurum, bir şey düşünürüm. Belki bize kovluğuna kadar eşlik de ederler. Pilot dehşetle bağırdı, kovluğun mu? Bizi kurşuna dizerler. Born bu da olabilir diye karşılık verdi. Oraya sen olmadan gitmeye karar verdim, yanımda bulunmana izin veremem. Şaşkın pilot içini çekti. Ne demek istediğini anlayamıyorum. Sana söylediğim zaman 160 derece döneceksin. Jason hızı saptayarak haritada aşacakları mesafeye baktı. Aşağıya bir göz atınca Çin sahilinin uzakta kaldığını gördü. Haydi dön kaptan. Pilot zaten dönecektim diye bağırdı. Kamikaze yapmaya niyetim yok. Kendi ölümüme uçacak değilim. Bunu cennetlik hükümetin içinde yapmaz mısın? Hele onun için hiç yapmam. Born yine haritaya baktı. Zaman değişiyor doğrusu. Saatte 370 mil hızla uçuyorlardı. Formosa geçidi gerilerde kalmıştı. Hısniu ve Fenshan da öyle. yarım saatten kısa süre içinde Hong Kong görünecekti. Uçuş sırasında iki kez telsizle uyarılmışlardı. Birinde Kuemoy'daki milliyetçi Çin garnizonu, diğerinde de Raoping'den kalkan bir devriye uçağı nereye gittiklerini sormuştu. Bourne ilk seferinde Çin'e mal getiren arızalanmış bir gemiyi bulmaya çalıştıklarını haber vermişti. İkisinde de kıyıları tarayarak Raoping devriyesinin gözünden kaçan tekneleri aradıklarını bildirmişti. Üstelik son derece küstah davranmış ve kendisini tanıtırken de Jiangshan kuş cennetinde bir Rus arabasının altında cesedi yatan subayın adını, kimlik numarasını vermişti. Ona inanıp inanmadıklarının da önemi yoktu. Kimse statükoyu bozmak istemiyordu. Zaten yaşam yeterince karmaşıktı. Üstelik uçak kimse için bir tehlike oluşturmuyordu ki. Pilota yaklaşarak paraşütler ve lastik botlar nerede diye sordu. Uçağın kuyruğundaki bölmede. Pekala, ben oraya gidiyorum. Bir oyun oynamaya kalkmayın. Çok deneyimli ve duyarlıyımdır. Havada küçük bir değişiklik sezersem hepimiz ölürüz, anlaşıldı mı? Sen manyaksın. Jason kuyruğa giderken çarmıha gerilmiş gibi duran komandoya yaklaştı. Kendini kurtarmak için debelenmekten vazgeçmiş, hareketsiz duruyordu. Şakağından akan kanlar yüzünde kurumuştu. Nasılsın binbaşı?
Bir hata yaptım, başka ne istiyorsun?
Seni sağ olarak kovluğuna götürmek istiyorum.
Namussuzun biri beni idam mangasının önüne çıkarsın diye mi?
Bu sana bağlı. Gereken şekilde davranırsam namussuzun biri sana bir madalya da verebilir.
Sözlerin çok esrarlı Bourne, ne demek istiyorsun?
Talihin varsa anlarsın.
İngiliz çok teşekkür ederim diye bağırdı.
Yok, bana teşekkür etme ahbap. Bu fikri bana sen verdin. Sana uçak kullanmasını bilip bilmediğini sorduğumda sadece atlamasını öğrendiğini söyledin.
Aman tanrım!
Sırtına paraşüt takılmış olan komandonun elleri ve ayakları bağlıydı. Sağ eli paraşütü açma ipine sarılmıştı. Bourne budalaca bir şey yapmaya kalkma diye uyardı. Biraz sonra uçaktan atlayacaksın, anlaşıldı mı?
Anlaşıldı.
Bourne pilot mahalline gitti. Neredeyiz?
Birine çarpmazsak 6 dakika sonra Hong Kong'tayız.
Sana güveniyorum ama Kai Tak'a inemeyiz. Onun için yeni bölgeye doğru gideceksin.
Pilot ay ya diye bağırdı. O deli gurkalar Çin'den gelen uçakları hemen ateş açarlar.
Radarda seni görmezlerse açmazlar kaptan. 150 metrenin altında kal. Sonra Lo Wu'da dağların üstünden geç. Shenzhen'le telsiz bağlantısı kurabilirsin.
Tanrı aşkına onlara ne söyleyeceğim?
Sadece kaçırıldığını söyle. Benimle gelmene izin veremem. Onun için Hong Kong'a inemeyiz. Çekingen bir adamla arkadaşının dikkatini çekmesine neden olursun. Uçak Shenzhen'e doğru giderken paraşütler havada açıldı. Lok Ma Chao'nun güneyinde bir dalyanın içine indiler. Bourne kendini katile bağlayan ipi çekti. O sırada dalyan sahipleri de bağırışarak kıyıda belirdiler. Bourne karı kocanın bir yılda kazanacaklarından daha fazla parayı çıkarıp uzattı.
Biz Çin'den kaçtık diye vardı. Çok da zenginiz.
Dalyanın sahibi karı koca gökyüzünden düşen pembe yaratıklar yüzünden tanrılarına şükrediyorlardı.
Onlar Mgoy, Mgoy diye yinelerlerken Bourne katili sudan çıkardı.
Çin subay kılığını ve katilin üstündekileri çıkaran Bourne İngiliz'in arkasından bağladı. Onu iterek kovluğuna giden yola çıkardı. Kızgın güneşte üstlerindeki ıslak giysiler kurumaya başlamıştı bile. Yoldan geçen tek tük arabanın yine de onları almak için durmaması bir sorun yaratıyordu. Bu duruma hemen bir çare bulmak gerekiyordu. Çünkü Bourne bitkindi, güçlükle yürüyordu ve biraz sonra doğru dürüst düşünemeyeceğinin farkındaydı. Bir tek yanlış adım yüzünden her şey kaybedilebilirdi. Sonra yolun kenarında ilerleyen yaşlı köylü kadınları gördü. Hemen İngiliz'e yere yatmasını söyledi.
''Katil neden?'' diye sordu.
''Çünkü yatmazsan 3 saniye sonra güneş ışınlarını göremeyeceksin.''
''Beni sağ salim kovluğuna götürmek istediğini sanıyordum.''
''Gerekirse cesedini götürürüm. Haydi sırt üstü yat. Bu arada istediğin kadar bağırabilirsin. Kimse ne dediğini anlamayacaktır. Hatta bana yardım bile edebilirsin böylece.''
''Nasıl olur?''
''Sen ağır hastasın ve kendinde değilsin.'' Katil yolun yanına uzandı.
''Pilotun sözlerini duydum, sen gerçekten manyaksın.''
Bourne yola çıkarak köylü kadınlara seslendi.
''Juiming, King Mong Mong.''
Yaşlı kadınlardan kemikleri kırılmış olan arkadaşına yardım etmelerini istiyordu. Çantasından para çıkararak uzattı. Bir yandan da her geçen dakikanın önemli olduğunu söylüyordu. Yardım ederlerse bu iyiliğe karşılık bol para verecekti. Köylüler gözlerini paralara dikerek koştular. Born onlardan kımıldamaması gereken arkadaşı için bir sedye yapmalarını istedi. Kadınlar tarlaya koşup uzun bambu dallarıyla döndüler. Bunları birbirine bitiştirip bir sedye yaptılar. Hastayı kaldırıp sedyeye yatırdılar ve sazlarla sıkıca bambulara bağlamayı da unutmadılar. Hiçbiri katilin İngiliz'e bağırmasına aldırmadı. Kadınlardan biri dışında hepsi paralarını alarak uzaklaştılar. Geri kalan köylü uzaktaki kamyonu fark etmişti. Jason'a yaklaşarak "Duo Shao Gian" diye fısıldadı. Kaç para vereceğini soruyordu. "Ni shua ne?" Born ona istediğini vereceğini söyledi. Kadın istediğini açıkladı ve Delta'da kabul etti. Köylü yola çıkarak kollarını iki yana açıp kamyonu durdurdu. Bu kez sürücüyle bir pazarlık oldu. Katil bağlı olduğu bambu sedye ile kamyona taşındı. Born da onu izledi. "Nasılsın binbaşı?" İngiliz etrafına bakınarak "Burası pis, bitli ördeklerle dolu" diye bağırdı. Gerçekten de kafeslerden gelen ağır koku dayanılacak gibi değildi. Jason Bourne gözlerini kapattı. Bundan sonraki durak Kowloon. 30. Bölüm. Telefon çalınca Mary yerinde döndü. Ama Mopanov elini kaldırıp ona engel olarak kalkıp telefonu açtı. "Evet." Kaşlarını çatarak dinledi. Sonunda içini çekti. "Peki, senden haber alana kadar bekleyeceğiz. Kusura bakma Alex, bir şey soracağım. Biri sana içki mi içirdi?" Yine dinledi. "Bu durumda ben sadece eski durumumu göz önüne alarak karar verebilirim. Sonra konuşuruz." Telefonu kapattı. Mary telaşlanmıştı. "Ne oldu?" Alex durumu sadece özetleyebildi. Psikiyatri uzmanı susup Mary'e baktı. "Catherine Staples'ı birkaç saat önce apartmanının önünde öldürmüşler." "Aman tanrım." "Adının Lin Wenzhou olduğunu söylediğin dev gibi ajan da ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmış. Conklin bizi hastaneden aradı." Mary doktorun yüzünü inceledi. "Catherine'in ölümüyle Lin Wenzhou'nun yaralanması arasında bir bağ var değil mi?" "Evet, Staples öldürülünce birilerinin örgüte sızdığını, operasyonu bildiğini anlamışlar."
"Hangi operasyon?"
Alex bunları daha sonra anlatacağını söyledi. "Lin örgüte sızan adamı bulmuş ve bu arada ağır yaralanmış. Kocan da Çin'deymiş."
Mary koltuktan fırladı. "Tanrım, David'i öldürdüler."
Panov koşup onu omuzlarından tutarak sarstı. Kadını sakin olması için zorladı. "Beni dinle, sana Alex'in söylediklerini anlatacağım."
Mary sabit gözlerle ona bakıyordu. Güçlükle "Ne olmuş?" diye fısıldadı.
Alex David'in orada olmasına bir bakıma sevindiğini söyledi. Çünkü bu durumda sağ kalma şansı daha fazlaymış.
"David Webb'in karısı," bağırdı. "Sen buna inandın mı?"
"Belki." Panov'un sesi yumuşaktı. "Conklin David'in Hong Kong'da kalabalık bir yerde kolayca vurulabileceğini ya da bıçaklanabileceğini söyledi. Kalabalıklar hem dost hem düşmandır," dedi.
"Bana anlatmaya çalıştığın şey ne?"
"Ben sadece Alex'in söylediklerini yineliyorum. Kocanı unutmak istediği biri olmaya zorladıklarını belirtti. Delta gibi biri daha olamayacağını söyledi." "David Webb Delta'ydı Mary. Kafasından çıkarıp atmak da istese o Delta'ydı. Jason Bourne çok sonra doğdu. Bazı bakımlardan kocanı senin kadar iyi tanıyorum Mary."
Kadın başını Morris Panov'un göğsüne yasladı. "Bazı bakımlardan onu benden iyi tanıyorsun Mo. Anlatmak istemediği, onu utandıran pek çok şey vardı. Oh tanrım, bana geri dönebilecek mi dersin?"
"Alex Delta'nın döneceğine inanıyor."
Gözlerinden yaşlar süzülen kadın direkt doktora baktı. "Ya David, o geri gelebilecek mi?"
Sesinde bir yalvarış vardı. "Buna cevap vermem. Keşke verebilseydim."
Mary onu bırakarak pencerenin önüne gidip renk renk ışıklı kalabalık caddeye baktı. "Neden Alex'e içip içmediğini sordun mu?"
Doktor çekinerek konuştu. "Çünkü Staples hakkında yanıldığını söyledi."
"Yanılmadık mı? Ben oradaydım, olanları gördüm. Onun yalanlarını duydum."
"Seni korumaya çalışıyormuş, paniğe kapılmanı istememiş."
"Bunlar da yalan. Alex başka ne söyledi?"
Panov sakin bir tavırla konuştu. "Alex bu çılgınca şeylerin aslında hiç de öyle olmadığını söylüyor."
"Tanrım, onu da kandırdılar demek.
Pek öyle sayılmaz. Onlara senin nerede olduğunu açıklamamış. Bize yine telefon edecek. O arar aramaz buradan ayrılacağız. Kendisi izlenmekten korktuğu için buraya gelemiyor.
Demek yine kaçacağız, yine saklanacağız. Bizim ejderhaları öldüren sakat kahraman da onlarla birlik oldu.
Böyle konuşma Mary. Alex öyle bir şey demedi.
Tanrı aşkına, oraya giden benim kocam. Onlar nedenini söylemeden kocamı kullanıyorlar, kocamı öldürüyorlar. Yaptığı işte korkunç başarılı olduğu için belki sağ kalabilecek. Ama ne hale gelecek? Sen uzmansın Mo. Kocam her şeyi anımsadığında ne olacak? O anıların da canlanması gerekiyor. Yoksa David sağ kalmaz. Beni böyle kandırma.
Mary, sadece yardıma çalışıyorum.
Kadın birden durdu, hıçkırarak ağlamaya başlayıp adama doğru koştu, ona sarıldı.
Özür dilerim, sana bunları söylememeliydim.
Psikiyatri uzmanı, özür dilemesi gereken benim diyerek onun saçlarını okşadı. Bu peruğa dayanamıyorum.
O peruk değil mi
o? O sırada telefon çaldı, Mary dehşetle içini çekti. Panov'un da soluğu kesilmişti. Ağır ağır dönerek nefret ettiği telefona baktı.
31. ayrımın sonu, sayfa 351.